Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 12 İsven 1401, Hicri Kameri 10 Şaban 1444 ve Miladi 3 Mart 2023 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alime Sayın Hüseyin Yeşil ile Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladeti üzerinden yapıp reportaj, Hazreti Ali Ekber'in veladetiye durumu, ilahi önderler, Neşe-i Bela öğütleri ve Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Hatibi, öğrencilerin zehirlenme faillerine kesin tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı reisi, düşmanın hibrit savaşta halk arasında umutsuzluk oluşma peşinde olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, batılı yetkililerin öğrencilerin zehirlenmesine tepkisinin hibrit savaşın devamı olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi Tahran'da. Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası toplumun Suriye'yi unuttuğunu belirtti. Kahramanmaraş yine 5 Richter ölçeğindeki depremle sallandı. Ve Şubat ayında 30 Filistinli şehit oldu. Şimdi haberler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, ülkede öğrencilerin zehirlenmesi konusuna işaretle faillerin belirlenmesi ve kesin şekilde haklarında karar alınmasına vurgu yaptı. Geçtiğimiz günlerde ülke çapında bazı okullarda bazı öğrenciler zehirlendi. Olayla ilgili uzman gruplar olayı incelemekle görevlendirildi. İran Peres'in haberine göre Tahran Geçici Cuma Hatibi Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert bugünkü cuma hutbelerinde olayın açıklanması ve öğrenciler ile ebeveynlere ve kamuoyunun huzurunu sağlamanın zaruri olduğunu belirtti. Hüccetül İslam Ebu Turabi Fert ayrıca İran halkının derin siyasi görüşünü işareti, İran halkının gurur verici 22 Behmen yürüyüşlerine 10 milyonluk katılımının tüm zorlukta ve ekonomi baskılara rağmen ve düşmanın yarattığı darboğazların durumunda iktidarın korunması için dimdik durduklarını ifade etti. Tahran Geçici Cuma İmamı, İran halkının kendi direniş tecrübelerine dayanarak darboğazlardan geçeceğini işaretle İranlı seçkin bilim insanlarının dünyanın seçkin bilim insanlarının %2'lik bölümünü oluşturarak 1673 kişi yükseldiklerini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yaptığı açıklamada düşman hibrit savaşıyla halk arasında umutsuzluk yaratmaya çalıştı ve son zamanlarda medya savaşında öğrenciler ve veliler arasında stres ve endişe yaratmaya çalışarak kaos oluşuyor dedi. İran Press'in haberine göre Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bugün Deşti ilçesi halkına Hormuz Tahti Stadyumunda hitap ederek bugün İran ulusunun sahip olduğu şey bağımsızlık ve özgürlük ve halkın oyu ve dini demokrasiye dayalı bir sistemdir dedi. İran halkının bugün çeşitli alanlarda yapabiliriz sloganını hayata geçirdiğini belirten reisi şöyle devam etti. Güney Pars bizim için ülkenin onur ve başarılarından biridir. Erkeklerimiz ve kadınlarımız kendi iradeleriyle izzet ve bağımsızlık peşinde olduklarını gösterdiler. Reisi halk gücünün yaptırımlar ve tehditler ve 8 yıllık savaşı yendiklerini ve küresel emperyalizmi şaşkına çevirdiklerini işaretle şöyle dedi. Hibrit savaşta düşman ilerleme trenini durdurma peşindedir ve askeri ve ekonomi savaşta yenilmiştir. Reisi düşmanın halkı umutsuzluğa sürüklemek için plan yaptığını fakat halkın 22 Behmen gününde muktedir ve basiretli olarak düşmanı yendiğini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Batılı yetkililerin Aziz İranlı kız öğrencilerinin şüpheli zehirlenme olayına müdahaleci tepkisinin düşmanın hibrit savaşının devamı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda paylaştığı tweet'te ülkede ilgili kurumların olayı titizlik ve ciddiyetle takip ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı bazı Batılı yetkililerin bu olaya karşı tepkileri hakkında şöyle bir vurguda bulundu. Büyük İran halkı timsah gözyaşlarını çok iyi tanıyor. Son günlerde İran'ın bazı kentlerindeki bazı okullarda öğrenciler zehirlendi. Olayla ilgili uzman gruplar olayı incelemekte görevlendirildiler.
İran ordusu başkomutanı ülkenin savunma yeteneklerine değinerek İHA'ların İran'ın savaş gücünü arttıracağını söyledi. İran Press'in haberine göre Tümgeral Abdurrahim Musevi, Hava Kuvvetleri İHA gücünün ülkenin savaş kabiliyetinin yükselmesine sebep olduğunu işaretle, bu kabiliyetin İran'da parça üretimi ve yapı çalışmalarına borçlu olduğunu belirtti. İran ordusu başkomutanı hava kuvvetlerini daha da geliştirmek için hiçbir girişimden kaçınılmayacağını da sözlerine ekledi. İran'ın savunma doktrini temel olarak caydırıcılık ilkesine dayanmaktadır. Gerçek bir caydırıcılık oluşturmak için güvenilir askeri ve silah yeteneklerine sahip olmak ve güçlü ve iyi donanımlı silahlı kuvvetlere sahip olmak esastır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni 31 Ağustos 2016 tarihinde Savunma Bakanı, ilgili bakanlığın yetkilileri, araştırmacıları ve uzmanlarına hitaben konuşmada şöyle buyurdu. Ahlaktan, vicdandan ve insanlık gevherinden en ufak nasibi olmayan zalim ve baskıcı güçlerin hükmettiği, ülkeleri işgal etmekten, masum insanları öldürmekten çekinmediği bir dünyada savunma ve taarruz sanayilerinin gelişmesi son derece doğaldır. Zira bu güçler İran'ın iktidarını hissetmedikçe güvenlik sağlanmayacaktır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, üst düzey İran yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran'a geldi. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirine göre Rafael Grossi, Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü ve Uluslararası Hukuk ve Meclis İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Behruz Kemalvendi tarafından karşılandı. Grossi, iki günlük Tahran ziyareti kapsamında bugün İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami ile bir araya gelecek. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan son günlerde Amerikan CNN televizyon kanallarında verdiği mülakatta İran ve ajans arasındaki ilişkinin doğru ve doğal rotasında olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan ayrıca Tahran'ın aracılar vasıtasıyla Amerikalılara gönderdiği mesajla anlaşma yolunda olduklarını ilan ettiğini belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer çalışmaları ile ilgili yeni raporuna tepki gösterdi. Birkaç gün önce ajans yayımladığı raporda İran'da zenginleştirilmiş uranyum miktarının belirlenen tavanın 18 katı olduğunu duyurdu. Atom Ajansı yeni raporunda İran'ın %20'ye kadar zenginleştirmiş uranyum rezervlerinin uranyum heksaflorür formunda 434,7 kilo, diğer formlarda ise 37,7 kilo olduğunu tahmin ediyor. Söz konusu rapor aynı zamanda İran'ın %60 zenginleştirilmiş uranyum rezervlerinin 87,5 kilograma ulaştığını iddia ediyor. Bu da 3 ay önce yayımlanan bir önceki rapora göre 27,2 kilo daha fazla. İran Press'in haberine göre Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anquelin Legendre, Batılı ülkelerin kapsamlı ortak eylem planı Berjom nükleer anlaşma kapsamında verdikleri sözlere rağmen bu raporun içeriğini çok endişe verici olarak nitelendirdi. Fransız yetkili rapora istinaden İran'ın çok endişe verici bir yol izlemekte olduğunu söyledi. Bloomberg sitesi birkaç gün önce ajans denetçilerinin İran'da %84 zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları bulduklarını iddia etti. İran yetkilileri ise Bloomberg'in İran karşıtı iddialarını Tahran'a baskı yapmak için ajansı bir siyasi araç kullanma siyasetinin bir parçası şeklinde değerlendirdiler.
Suriye Meclis Başkanı İran Parlamento Dostluk Grubu ile görüşmede iki ülke arasındaki kalıcı ilişkilerin şehitlerin kanı ile yoğrularak daha da güçlendiğini söyledi. İran Peres'in haberine göre Hamude Sabba, bu Abbas Golru Başkanlığındaki İran Parlamento Dostluk Heyeti ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve eski ilişkilere işareti iki ülke liderlerin vahdetiyle bu ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirtti. Sabah İran halkından deprem felaketinde Suriye halkının yanında oturduğu için teşekkür etti. Suriye Meclis Başkanı ayrıca Şam'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimi elçiliğin kapatması ve Filistin elçiliğini açmasını asla unutmayacağına değinerek İran ve Suriye düşmanlarının o tarihten şimdiye kadar aralarında yaptırımın da bulunduğu tüm silahları kullandığını fakat Tahran ve Şam tutumunun zafere ulaşana dek emperyalizmle mücadeleye devam olduğunu söyledi. Hamude Sabba ayrıca Siyonist rejimin Suriye'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına da işaretle Siyonist rejimin sivilleri, kamu alanları, yerleşim alanları, tarihselleri hedef aldığını ve büyük can ve mal kayıplarına sebep olduğunu ve birçok sivilin bu saldırılarda yaralandı ve hayatını kaybettiğini söyledi. Yapılan görüşmede Abbas Goldru, Tahran ve Şam ilişki düzeyinin artmasına vurgu yaparken Suriye'nin terörizme yenmesinin başlıca ve birinci sebebinin bu ülke halkının direnişi ve ordusunun kahramanlıkları olduğunu ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Başkanı Suriye'nin kuzeybatısında bulunan deprem bölgelerini ziyareti ardından dünya toplumunun bu ülkedeki deprem mağdurlarına karşı tutumunu eleştirdi. İran'ın Anadolu Ajansı'ndan naklen bildirdiğine göre Tedros Adhanom Ghebreyesus paylaştığı bir tweette "Dünya toplumu Suriye'yi unutmuştur, burada durum esef verici" yazdı. Adhanom şöyle devam etti. 12 yıllık savaş, dağılan ekonomi, COVID-19, kıtlık ve şimdi de deprem. Herkes Suriye halkının nasıl bir durum ve vahşet içinde yaşadığını tahmin edebilir. İnsanlık nerede? Depremin merkezi olan Babel Heva sınır geçidinden Suriye'nin kuzeybatısına giren Adhanom, bundan önce Türkiye sınırında 3 hastane ve bir geçici iskan kampında incelemelerde bulunmuştu. Adhanom, ben uluslararası toplumdan, hükümetlerden ve sivil toplum kuruluşlardan bu ülkeye yardım etmelerini istiyorum dedi.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD Başkanlığı bugün yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta yine deprem olduğunu duyurdu. Anadolu Ajansı'nın bir lideri göre AFAD'ın olayla ilgili raporunda bir kez daha Kahramanmaraş'ta 5 Richter büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin yakın illerde hissedildi, belirtildi. Depremde muhtemel can veya mal kaybı hakkında şimdilik açıklama yapılmadı. Hatırlanacağı üzere 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler yaşandı. Depremin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke çapında bir hafta genel yas ilan ederken Türkiye Meclisi hükümetin önerisi üzerine depremden etkilenen 11 ilde 3 aylık süreyle olağanüstü hal ilan etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem ile ilgili araştırma yapılması için özel komisyon kuruyor. TRT'nin bildirdiğine göre meclisin bu bağlamdaki kararı bugün resmi gazetede yayımlandı. Karara istinaden mecliste son depremlerin bu ülke üzerindeki etkileri konusunda kapsamlı araştırmalar yapmak, kentsel gelişme planlarının artan etkisinin araştırılması ve depreme dayanıklı binaların inşası alanında gerekli tedbirlerin alınması üzere özel bir komisyon kurulmuştur. Komisyon anayasanın 98. maddesiyle meclis iç tüzüğünün 104 ve 105. maddelerine göre ve 21 üyeden oluşacaktır.
Türkiye hükümeti bir kez daha ve düzensiz göçmenlerle ilgili siyasetinin devamında onlarca düzensiz göçmeni sınır dışı etti. İran Peres'in Anadolu Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre Kocaeli Valiliği yayımladığı bildiride 67 kaçak göçmenin tutuklandırarak göç idaresine teslim edildiğini duyurdu. Türkiye yasa dışı göçle mücadele için belirlediği stratejisine devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'den göçmenlerin ülkelerine geri iade sürecinin devamında 136 Afgan vatandaşının da Ağrı'dan ülkelerine iade edildiği belirtildi. Afganistan vatandaşları ülkelerindeki kötü ekonomik şartlar ve de istikrarsızlık nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar.
TRT internet sitesi ülkenin doğusuna Van ilinde 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu. TRT internet sitesinde yer alan habere göre söz konusu uyuşturucu madde Van'da polis ekiplerinin bir kamyonda yaptığı incelemede bulundu. Van ili polisi uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişiyi tutukladı.
MAT olarak bilinen Filistin İstatistik ve Bilgi Merkezi bu sabah yayınladığı raporda Şubat ayında 30 Filistinlinin Siyonist askerlerce Batı Yaka ve işgal edilen Kudüs'te şehit edildiğini duyurdu. İran Peres'in haberine göre MAT yaptığı açıklamada Şubat ayında işgalci rejim güçleri 2898 vakada Filistinlilerin haklarını ihlal etti dedi. Rapora göre Şubat ayında aralarında 16'sı Nablus'ta olmak üzere 30 Filistinli Siyonist askerlerce şehit olurken yüzlercesi de yaralanarak tutuklandı.
Binlerce Yunanlı üst üste ikinci gün sokaklarda protesto gösterisi yaptı. Çarşamba gecesi Atina'dan Selanik'e gitmekte olan bir yolcu treni bir yük treniyle çarpışması sonucu en az 43 kişi hayatını kaybetti. Hükümetin değişmesini isteyen protestocular şiddetli yağmur ve fırtınaya rağmen bu cinayet unutulmayacak sloganıyla tren firması önünden parlamentoya doğru yürüdü.
Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı NATO uçaklarının Ukrayna'ya teslim edilmesinin ve Polonya'da depolanmasının Rusya'ya karşı savaşa doğrudan bir giriş olacağını söyledi. El Alem'in bildirdiğine göre Dmitri Medvedev Telegram kanalında şunları yazdı. Batılı analistler NATO uzmanları Ukraynalıları askeri teçhizatlarının kullanımı konusunda eğittiğinde bunun NATO'nun Ukrayna tarafındaki savaşa doğrudan katılım olarak görülebileceğini gönülsüzce kabul ediyorlar. Medvedev şöyle devam etti. Eğer NATO uçaklarının gelecekte bu ülke mesela Polonya ordusu tarafından tutulacağını düşünürsek bu NATO ülkelerinin Rusya'ya karşı bir savaş ve gelecekteki tüm sonuçlarına direkt girişi sayılır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Bakü'nün Tahran'a yöneltilen asılsız suçlamasıyla ilgili yanlışları düzeltme girişimi konusunda. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğinde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak İran'ın adli ve kolluk kuvvetleriyle her türlü işbirliğinden şüpheli ve muğlak bir şekilde kaçınan Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Tahran'daki Bakü Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili soruşturmada İran yasama organı ile işbirliği yapmayı kabul ettiler. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev, Bakü'nün Yasin Hüseyinzade'nin tamamen kişisel hedeflerle gerçekleşen saldırı davasına katılma konusunda Tahran'ın son bir ayda yapılan tekliflerine karşı umursamazlıklarının nedenlerine değinmeden, gerekirse Tahran'daki Bakü Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyı soruşturmak için Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Teşkilatı'na bağlı bir grup gönderilecek dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı, Bakü'nün elçilik olayının soruşturulmasında İran adli makamlarıyla işbirliğini rıza gösterdiğini açıklamasına rağmen, Azeri makamlarının bu konudaki akıl dışı iddialarını ve ön yargılarını vurgulayarak, Real TV'ye verdiği demeçte şunları ekledi. Devlet Güvenlik Teşkilatı bu olayı terör suçlamasıyla soruşturuyor. İran'da Azerbaycan Cumhuriyeti diplomasisine yönelik silahlı saldırının koşulları bu kişinin yalnız olmadığını gösteriyor. Bu çalışma organize edilmiştir. Bu suçun tüm unsurları, azmettirenleri ve failleri yargılanmalıdır. Bakü makamlarının Tahran'a yönelik suçlama ve iddiaları İlham Aliyev hükümeti yetkililerinin Tahran'daki Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yapılan saldırı bağlamında uygun herhangi bir argüman sunmadığı bir durumda gündeme geliyor. Bunun yerine sürekli olarak bu olayın küreselleşmesini vurguluyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısının açıklamalarının ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve yardımcısı ile Bakü'de bir araya geldi. Bu, Bağlantısızlar Hareketi Temas Grubu Başkanlarının Bakü'deki toplantısının arifesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'daki Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı olayından sonra Tahran ve Bakü yetkilileri arasındaki ilk görüşmedir. İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri bir aydan fazla bir süredir İran'a karşı kabul edilebilir hiçbir belge ve kanıt sunmadan asılsız suçlamalarda bulunuyor ve İran'ı uluslararası düzeyde itibarsızlaştırmak için yabancıların tavsiyelerine göre hareket etmeye çalışıyorlar.
Bu çabalara rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak başta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak üzere Bakü makamlarının çabaları Bakü makamları ve müttefikleri için fazla bir sonuç vermemiş gibi görünmektedir. Bu yüzden en başından beri birçok uzman Tahran'daki Bakü Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı yapay ve uluslararası siyonizm, İthal-i Panturkizm ve Bakü hükümetinin bazı güvenlik kurumlarının tehlikeli akımları tarafından planlanmış olarak değerlendirdi. Örneğin Tebriz'de siyaset uzmanı ve aktivist Mehdi Nalbendi şunları söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı iki komşu Müslüman ülke arasında şiddetli gerilim aşamasına geçirmesi amacıyla Tahran ve Bakü arasındaki siyasi ilişkileri bozmak için İsrail tarafından tasarlanan bir oyunun bir parçası olarak görüyorum. Böylece İran kuzey sınırları ile meşgul olurken Şam ve İsrail rejiminden gafil kalacaktır. Gerçek şu ki geçtiğimiz yıllarda Meran halkından Yasin Hüseyinzade Bakü'den Gonnare Aliyeva hanımıyla evlenmiştir. Ancak iki çocuğu olan Yasin Hüseyinzade ve eşinin sorunları 2022 yılında başladı. Mart 2022'de Gonnare Aliyeva bazı idari işler için Tahran'daki Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine gitti. Ancak Tahran'daki Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra bir daha evine dönmedi. Mart 2022'den Ocak 2023'e kadar yaklaşık bir yıl boyunca Yasin Hüseyinzade eşi hakkında haber almak için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğini defalarca ziyaret etti ama kimse olayla ilgilenmedi. Bunun üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği diplomatlarından ihmalinden bıkan Yasin Hüseyinzade 27 Ocak 2023 Cuma günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine saldırdı. Bu saldırı sırasında bir elçilik çalışanı hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Bu trajik olaydan hemen sonra İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle temasa geçerek Bakü yetkililerinden saldırının terörizm olmadığı ve tam bir soruşturma yapıldığı hususunda güvence verdi. Olaydan dakikalar sonra Tahran Polis Komutanı kişisel hedefle bu eyleme gerçekleştiren saldırgan tutuklandı. Açıklamasını yaptı. Buna rağmen İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetini durdurmuş ve uluslararası platformlarda İran'a şikayet ederek Tahran'a karşı düşmanca tavırlar sergilemiştir. Bakü yetkililerinin bu çalışmaları Büyükelçiliğine yapılan saldırı görüntülerinin utanmadan kesilerek yayınlandığı bir ortamda gerçekleşiyor. Bu konu İlham Aliyev hükümeti politikalarını da destekleyen uzmanlar tarafından bile eleştirilerek görüntülerin sahte olduğunu belirttiler. Tüm bu sebeplerden dolayı İlham Aliyev hükümetinin Tahran'a yönelik tutum değişikliği bekleniyordu.
Selam dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Bengever'in itiraz edenlere ateş etme emrini vermesi konusunda. Aşırılık yanlısı Yahudi Büyük Partisi'nin lideri Itamar Bengever, Benjamin Netanyahu'nun kabinesindeki iç güvenlik bakanı olarak göreve geldiğinden beri Batı Şeria'da Siyonist yerleşimcileri silahlandırarak kışkırtmaktadır. 8 hafta süren barışçıl protestoların ardından nihayet yargı reformu olarak bilinen yasayı geçirmeyi itiraz eden protestoculara ateş etme emri vermesi sonucunda Netanyahu'nun 11 muhalifi yaralandı, 30'dan fazla kişi tutuklandı. Bengevir polisi kendi emirlerine boyun eğdirmek için son zamanlarda maaşlarına zam yaptığı ve Maliye Bakanlığı'nın sorumluluğunu aşırı dindar Siyonist Parti'nin lideri Bezalel Smotrich'e devredildiğini düşünerek istediği programları için gerekli fonları sağlamada hiçbir sorun yaşamıyor. Şimdi polisin şiddete başvurmasıyla Netanyahu'nun muhaliflerinin ve sokak göstericilerinin de bir karşı önlem olarak şiddetli çatışmalara girme olasılığı var. Bu konu ciddi görünüyor çünkü birkaç gün önce Netanyahu'nun muhalifleri kışladan bir tank çalıp muhalefetin yanında sergilediler. Böylece Netanyahu hükümetini protestocuların sadece sivil çalışmalara sınırlı olmayacağına dair tehdit mesajı gönderdiler. Ordunun da Netanyahu'nun muhaliflerinin yanında olduğu düşünüldüğünde protestocuları ve Netanyahu'nun muhaliflerini silahlandırma ihtimali var. Itamar Bengevir'in liderliğindeki İç Güvenlik Bakanlığı, polisi ve Netanyahu hükümetinin destekçilerini güçlendirip donatırsa ordu da Netanyahu'nun muhaliflerini silahlandırıp donatabilir. Bu da iç anlaşmazlıkların ve çatışmaların derinliğini ve kapsamını arttırabilir.
Bu konuda bir diğer önemli ve belirleyici faktör ise hakkında hiçbir uzlaşma bulunmayan ve ilgili iki taraf arasındaki ihtilaf konusu olan yargı reformu kanunudur. Bu yüzden oyunun doğası olan kazan-kaybet konusu burada geçerli olacak ve bunun cebirsel toplamı ise sıfırdır. Üstelik her iki taraf bu konuyu kendileri için ölüm kalım olarak tanımlıyorlar. Benjamin Netanyahu ise yargı reform yasasını kendisine mahkeme davalarından kurtarıcısı olarak görüyor. Bu yüzden hem yargı sistemini hem de Yargıtay'ı muhalefetin elinden alıp etkisiz hale getirmek ve aynı zamanda kendisine yargı dokunulmazlığı yaratmak istiyor. Bu reformlar kabul edilirse Siyonist rejim sonsuza kadar demokrasinin sembollerine veda edecektir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ali Ekber diye meşhur olan Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib, Şiaların 3. imamı olan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludur sevgili dinleyiciler. Hicretin 33. yılında Medine'de dünyaya geldi ve biz de o Hazretin kutlu veladet yıl dönümünü ve İran'da gençler gününü idrak ediyoruz. Şimdi bu münasebetle ilgili din alemi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil ile irtibata geçtik uzmanımızın görüşlerini almak için. Hüseyin Hocam hoş geldiniz. Saygılaşınız efendim.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz Hüseyin Hocam katıldığınız için. Şimdi hiç şüphesiz zaman ve mekan Hüseyin Hocam, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenleri gibi vefalı bir ashab görmemiştir. Ve İmam Hüseyin'in Ali Ekber diye tanınan Leyla binti Ebi Merre bin Urve bin Mesud'dan olan oğlu Ali bin Hüseyin, İmam'ın ailesinden savaş meydanına gitmek için izin alan ilk kişiydi. Şimdi siz Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kısa süren bu hayatı ve İslam yolunda vermiş olduğu babasıyla birlikte mücadeleyi nasıl bizim için tespit ediyorsunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakin ve naru lil mulşidin el munafikin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'zaihim ecmain. Ali Ekber, bizim Ali Ekber'in varlığını incelediğimiz zaman önce karşımıza aile terbiyesinin, ailedeki yaşam biçiminin niceliği karşımıza çıkar. Çünkü Ali Ekber bizim masum bildiğimiz kavram içerisindeki kişilerden biri değildir. Yani normal, sade bir vatandaş. Ama öyle bir ailede yetişmiştir ki bu ailenin bütün hareketi, tavrı, konuşması, çalışması, kazanımı, harcaması Allah için olmuştur. Ve Allahu Teala rızası için yapılan bu hareketlerin hem manevi etkisi olurken insan üzerinde manevi etkisiyle beraber o ailede yetişen ferdi yetiştirmesi, eğitmesi açısından da ayrı özellik taşımaktadır ki Ali Ekber Aleyhisselam bu vaziyette yoğrulmuş. Yani etiyle kanıyla dedeleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın buyruğunda olduğu gibi vecehtu vecihiye lillezî feteres semâvâtu vel arz hanîfen muslimen ve mâ ana minel müşrikîn inne salâtî ve nusukî ve mehyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîn kavramında olduğu gibi etiyle, kanıyla, varlığıyla, çalışmasıyla, bütün hareketleriyle din uğrunda hareket etmeye kendisini ayarlamış ve Kerbela'da da biz görüyoruz ki Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o 72 dostunun, arkadaşının, vefalı askerlerinin içerisinde Ali Ekber bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca gençlik adına ki iyi de bir olay dizayn edilmiş, ayarlanmıştır. Yani gençlik günü, gençlik günü adına çok iyi bir olay ayarlanmıştır. Ali Ekber'in gençliği temsil etmesi adına inanmış gençliği, inanan gençliği, fedakar gençliği temsil adına bu adla anılmış olması hakikaten takdire şayan bir harekettir. Zira inanmış gençlik, inanmak isteyen gençlik, inancını özümseyip hayata geçirmek isteyen gençliğin Ali Ekber'i, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'da şehadete koşan o kahraman evladını örnek alması gerekir. Onun yaşantısını, inanç biçimini, inancındaki hedefini örnek almalıdır. 1400 yıldır şehit olan Ali Ekber bugün eğer bizlere, gençlere hasreten yeni yetişecek olan yeni nesle örnek teşkil edebiliyorsa buradan bir şey anlamamız gerekir ki Allahu Teala kendi yolunda, kendi uğrunda mücadele edenlere gelecek ahirette öbür ebedi hayatta mükafat vereceği gibi bu hayatta da kendisiyle özdeşleşenlere mükafat veriyor. Ki bu da Ali Ekber de bu örneklerden birisidir. Yani adı bugüne kadar kahramanlıkla anılan, fedakarlıkla zikredilen bu şahsiyetlere Allah-u Teala daha kıyamet günü gelmeden evvel bile mükafat vermiş, ödüllendirmiştir. Onun için gençlerimizin, genç neslin Ali Ekber'i çok iyi okumaları, çok iyi anlamaları, fedakarca davranışındaki özellikleri gayet iyi bilmeleri gerekir. Bu hem toplumumuzun, milletimizin diri olarak, canlı olarak, akıllı olarak ayakta durmasının sebeplerini, temellerini oluşturur. Ki toplum hem de gelecek neslimizin varlığı, gelecek neslimizin iyi yetişmesi, iyi bir toplum oluşturmanın, iyi bir toplum geliştirmenin temellerini oluşturur. O münasebetle Ali Ekber'i çok iyi anlamak lazım. Yani mesele yalnız bir Kerbela'da bir iki saat, üç saat o savaşmakla sınırlı kalmamalı. Onu öğrenmek, Ali Ekber'in bütün kendini anladığı günden itibaren, yani o teklif haddine, buluğ haddine ulaştığı dakikadan itibaren Rabbi ile olan ilişki ve münasebetini de iyi incelemek gerekir. İyi tahlil edip üzerinde durmak gerekir. Eğitilmek, öğretilmek, yetiştirilmek adına. Onun için tabii gençliğimiz için Ali Ekber'in doğum gününün kutlu, uğurlu olmasını temenni ediyor, diliyorum. Ve gençliğimize, hasreten insanlarımıza, inananlara, Müslüman alemine hayırlar, uğurlar getirmesini diliyorum. Ki Ali Ekber, siz de başta belirttiniz Sayın Feriver, Ali Ekber Aşura günü ilk ayağa kalkan şahsiyetlerden biridir. Düşmana o genç yaşında düşmanın bütününe imanlılığın nasıl olduğunu, İslam alemine hasreten imanlılığın nasıl olduğunu gösteren ilk şahsiyettir. Onu iyi özümsemek, iyi anlamak, iyi kavramak, iyi bir şekilde tanımak lazım. Allah-u Teala Ali Ekber'i, babasını, annesini, dedelerini, peygamberimizi, 12 imamı çok iyi kavrayabilmeyi bizlere nasip etsin. O yolda gidebilmek başarısı nasip etsin. Onların hürmetine ölüp gidenlerimizi affeylesin. İslam alemine huzur, refah, mutluluk ve akıllanma nasip etsin. Hepinize, bütün dinleyicilere saygılar sunuyorum. Allah-u Zülcelal-i Vel İkram'dan mutluluk ve huzur diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Biz de size saygılar sunuyoruz Hüseyin Hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim.
Sağ olun.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bu röportajımızda din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil Hocamız bizim telefon hattımızda uzman konuğumuz idi. Röportajımızda Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü münasebetiyle ilgili görüşleri ve söyleşimizi dinlediniz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam gençliğin modeli.
Değerli dinleyiciler, gençler her toplumu neşe, heyecan ve mutluluk kaynağı ve gelecek kuşakların temel direğidir. Allah Resulüne en çok benzeyen ve nurani yüzü o Hazretin nurani yüzünü ve sesi de Resulullah Efendimizin sesini hatırlatan cesur, yiğit ve güzel bir gencin veladet yıldönümüdür. Kim Allah Resulünü özler ve o Hazretin yüzüne bakmayı arzu edecek olursa bu gencin yüzüne bakardı. İslam peygamberinin güzel yüzü ve hoş sedasını bilen insanlar ise bu genç bir duvarın ardında konuştuğunda sanki Resulullah'ın güzel sesini duymuş gibi olurdu. Ne zaman İmam Hüseyin sevgili dedesinin Kur'an-ı Kerim tilavetini özleyecek olursa bu gence şöyle buyururdu. Aliciğim, bana Kur'an-ı Kerim oku ki dinleyip zevk alayım.
Evet, bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yiğit evladı Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu yüzden İran'da bugün Gençler Günü olarak da adlandırılmıştır. Kameri 33. yılının Şaban ayının 11. gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Medine'deki evi nurani oldu ve bekledikleri bebek fani dünyaya ayak bastı. Ve adını Ali koydular. Yeni doğan Ali, imametin mevludu, velayet ve şerafetin eteğinde yetişen bir insandır. Bu büyük insanın künyesi Ebul Hasan'dı ve en sahih rivayetlerde de lakabı Ekber olarak beyan edilmiştir. Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladeti dönümü kutlu olsun.
İslam kültüründe gençlerin oldukça değerli ve önemli konumu vardır. Gençler her zaman pak ve ihlaslı ruhları ve cesaretleri yüzünden takdir edilmiştir. Masum imamların rivayetlerinde gençlerin başkalarına nazaran melekuta daha yakın olduğu beyan edilir. Allah Resulü gençler hakkında şöyle buyurur. Gençlik çağından itibaren ibadete yönelik gencin yaşlanınca ibadete başlayan bir ihtiyara karşı fazileti, Peygamberin başka insanlara nazaran fazileti kadardır. Bu çerçevede sosyologlar da beşeri toplumların çeşitli sosyal, iktisadi ve kültürel boyutlarda gelişmesi ve kalkınmasının genç kuşağın çabalarına bağlı olduğunu belirtiyor. Gençlerin narin ruhu ve kalbi, yaşamın şevki ve coşkusunun tecelli ettiği alan olduğunu, bu şevk, coşku, ahlak ve imanla bütünleştiği takdirde gençlerin saadetiyle birlikte beşeri toplumların geleceğinin de güvence altına alacağını vurguluyor.
Ancak genç kuşak bu saadete ermek için uygun bir model peşindedir. Eğer genç insan seçtiği modelin söz ve amelleri arasında çelişkili görürse ona güvenemez ve onun düşüncelerini izleyemez. İslam'da büyük insanlar ve abideler hiçbir zaman az olmamış ve az da değildir. Her ne kadar örnek alınan bu insanlar daha mükemmel, daha ilahi ve daha semavi olursa, gençlerin önünde hidayete ermeleri için daha aydın bir yol açar. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın evladı Ali Ekber de bugün ve yarınlar için ebedi abidelerden biridir. Nitekim bu cesur, hak talep ve güzel yüzlü genç, cesareti, şerefi, sevgisi, uyanıklığı, cömertliği ve diğer güzel sıfatları ile beraber Kerbela yolculuğuna başlamadan önce de defalarca dost düşman herkesin takdirini toplayan bir şahsiyettir.
Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam, seçkin ahlaki özellikleri sayesinde gençlik çağında tüm gençlerin ilgisini çeken bir şahsiyetti. Allah Resulü'nün soyundan gelen genç Ali Ekber sürekli ahlakını ve davranışlarını gözetler ve Allah Resulü gibi davranmaya özen gösterirdi. Genç Ali Ekber arkadaşlar arasındayken açık yüzlü ve neşeli bir insan gibiydi. Ancak yalnız kaldığında sürekli düşünür ve yüce Allah'a ibadet etmeyi ve razu niyazı çok severdi. Hazreti Ali Ekber yaşamında sadeliği ve açık yüzlü olmayı ve ılımlı davranmayı severdi. Bu seçkin insan, yoksullar ve dünya talep insanların gözünde değeri olmayan mağdurlarla oturup kalkar ve onlarla aynı sofraya oturur. Ve bizzat kendi elleriyle onları beslerdi. Öte yandan genç Ali Ekber, fikri asaleti ve ruhi sağlamlığı sayesinde hiçbir hükümdardan hiçbir zaman korkmazdı. Hazreti Ali Ekber edep ve tevazu abidesiydi. Ve gençliğin ona verdiği coşkuya rağmen hiçbir zaman başta babası olmak üzere hiç kimseye karşı edep çemberinin dışına çıkmadı. Bu genç öğretmen gençlere ebedileşmenin sırrını öğretti. Babasına karşı hak ekseninde durmak, edep ve tevazu ile davranmak sadece duygusal bağlar yüzünden değildi. Ve bunun yanında babasını kendi imamı ve muktedası olarak belirdi. Babası da ona sırf evladı olduğu için ilgi duymaz. Aynı zamanda oğlunu asil, pak ve muttaki bir insan olarak tanır ve bu yüzden ona saygı duyardı.
Tahran Radyosu.
Kerbela yurunda güzel bir sabahta İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi atı üzerindeydi. O sırada hafif bir uyku o hazretin üzerine çöktü. Uyandığında birkaç kez "Enna lillah ve enna ileyhi raciun ve elhamdülillahi rabbul alemin" dedi. O sırada Hazreti Ali Ekber de kendi atı üzerindeydi ve bu sözleri duyunca hemen babasının yanına geldi ve şöyle arz etti. "Ey babacığım, canım sana feda olsun. Bu hamd ne içindi?" İmam Hazretleri şöyle buyurdu. "Biraz önce uyku bastı. Rüyamda biri şöyle nidada bulundu. Bu kavim ilerliyor ve ölüm kaderi de onların peşinden gidiyor. Anladım ki hepimiz ölüme doğru gidiyoruz." Ali Ekber sordu. "Ey babacığım, yoksa biz hak değil miyiz?" İmam şöyle buyurdu. "Evet oğlum, tüm mahlukların ona döndüğü Allah'a andolsun ki biz haklıyız." Ali Ekber şöyle arz etti. "O zaman ölümden korkmayız." İmam güzel oğlundan bu güzel cevabı duyunca şu duayı okudu. "Rabbim sana hayır mükafat versin. Çünkü baban için ne iyi evlatsın."
Hazreti Ali Ekber'in cesurluğu ve cengaverliği, dini ve siyasi basireti Kerbela yolculuğunda ve özellikle Aşura gününde tecelli etti. Ali Ekber, Aşura günü babasından izin aldıktan sonra düşman ordusunun üzerine yürüdü ve şöyle haykırdı. "Ben Ali, Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğluyum. Allah'a andolsun ki biz Allah Resulüne herkesten daha yakınız. Sizinle mızrağımla o kadar savaşacağım ki mızrağım bükülsün. Ben babamı destekleyeceğim ve size kılıcımla Haşimi Alevi gence yakışır bir darbe indireceğim. Ziyad oğlu nere, bizim hakkımızda ahkam kesmek nere?" Rivayetlerde Ali Ekber'in aşırı susamışlığa karşın düşman ordusundan 120 kişiyi helak ettiği belirtilir. Ali Ekber, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın arkadaşları şehit düştükten sonra Haşimoğulları Hanedanı'nın ilk şehidiydi. Ali Ekber, Resulullah'ın pak soyundandı. İsmet ve Taharet Hanedanı'nın tüm iyiliklerini miras almıştı.
Hazreti Ali Ekber'in siyeri ve ahlakı günümüz gençleri için emsalsiz ve onurlu bir destektir ve dünyada düşünen her insanı onu izlemeye teşvik eder. Hazreti Ali Ekber'in şayestelikleri, hatta enkinci düşmanlarını bile bu şayestelikleri itiraf etmeye zorlamıştır. Bir gün Muaviye ve bazı yakınları bir mecliste oturmuş sohbet ediyordu. Muaviye sordu, kim insanların önder olmak için en şayeste kişidir? Etrafındakiler tabii ki siz, diye cevap verdi. Ancak Muaviye şöyle dedi, hayır, Ali bin Hüseyin bin Ali herkesten daha fazla layıktır. Onun dedesi Allah'ın Resuludur. O Haşimoğullarının cesaretini, Emevilerin cömertliğini ve Sakifoğullarının güzelliğini miras almıştır. Bir kez daha Hazreti Ali Ekber aleyhisselamın veladet yedirimini kutluyor, esenlikler diliyoruz.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İmam Ali aleyhisselam şehit edildikten sonra o Hazretin büyük oğlu İmam Hasan Muçtaba aleyhisselam babasının yerine geçti ve İslam ümmetinin önderliğini ve imametini üstlendi. Ve sevgili babası İmam Ali aleyhisselam gerçekleştirmek uğruna bir an bile yerinde durmadı, amaçları gerçekleştirmek üzere aynı yolda ilerledi. İmam Hasan aleyhisselam İslam dünyasının büyük şahsiyeti ve Emirül Müminin Ali aleyhisselam ile İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın izdivacının ilk meyvesiydi. Hazreti Hasan aleyhisselam hicretin 3. yılında ve Ramazan ayının ortasında Medine kentinde dünyaya geldi. Hazreti Fatıma eşi Hazreti Ali'den yeni doğan bebeklerine bir ad koymasını istedi. Ancak İmam Ali şöyle buyurdu. Bu konuda ben Allah Resulünü göz ardı edemem. Böylece genç çift Resulullah Efendimizin onların evine gelmesini bekledi. Allah Resulü geldikten sonra torununun sağ kulağına ezan ve sol kulağına ikamet okudu ve torununa Hasan adını verdi. Bu ad cahiliye döneminde hiç duyulmamıştı ve böylece Hazreti Hasan İsmet ve Risalet Hanedanı'nın asaletinden yararlanarak dünyaya geldi.
Hazreti Hasan bin Ali aleyhisselam çocukluk çağından itibaren Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha gibi emsalsiz bir baba ve eşsiz bir annenin talim ve terbiyesinden yararlanmanın yanında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin de özel ilgisi ve talim ve terbiyesinden faydalandı. Ve böylece faziletin pınarı ve vahiy odağı olan Risalet Hanedanı'nın bir üyesi oldu. İmam Hasan aleyhisselamın çocukluk yıllarında bazen o hazreti aydın bir gelecek beklediğinin işareti olan bir takım gelişmeler yaşanıyordu. Ancak bu durum Risalet Hanedanı'nın azamet ve ihtişamını bilenler için asla şaşırtıcı bir durum değildi. Örneğin Hazreti Hasan aleyhisselam henüz çocukluk yıllarını geride bıraktığı dönemde dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim celselerine katılır ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini Resulullah Efendimizin dilinden duyar ve hafızasında saklar ve sevgili annesi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın yanına dönünce de öğrendiği ayetleri bir bir anlatırdı. Hazreti Ali aleyhisselam da eve geldiğinde Hazreti Fatıma sallallahu aleyha oğlu Hasan'dan öğrendiği ayetleri hiç eksiksiz beyan ederdi. Bir gün Emirül Müminin Ali aleyhisselam eşi Fatıma'dan bu ayetlerden nasıl haberdar olduğunu sordu. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha da hemen oğlumuz Hasan şeklinde karşılık verdi ve ekledi. Hasan Resulullah'tan duyduğu ayetlerin hepsini bana da anlatıyor.
İslam peygamberi torunu Hazreti Hasan'ı çok severdi ve o hazretin hakkında şöyle buyururdu. Yüce Rabbim, ben onu seviyorum, sen de onu sev. Sahih-i Buhari'de İbni Abbas'tan şöyle rivayet ediliyor. Allah Resulü, Hazreti Hasan'ı omzuna almış yürüyordu. O sırada sahabeden biri bu manzarayı görünce şöyle arz etti. Ey Hasan, çok iyi merkebin varmış. Resulullah da şöyle buyurdu. O da iyi bir binicidir. Yine Resulullah Efendimizin sahabelerinden biri şöyle anlatıyor. Bir müminin evine yemeğe davet edilmiştik. Yolda giderken Allah Resulü torunu Hasan'ı oynarken gördü. Resulullah halkın önünde hızla ona doğru gitti ve ellerini açtı. Hasan sağa sola koşuşturuyordu ve Resulullah da gülüyordu. Ta ki torununu kucağına aldı ve onu öptükten sonra şöyle buyurdu. Hasan bendendir ve ben de ondanım. Rabbim. Kim Hasan'ı severse onu sevsin. Yine rivayetlere göre İslam peygamberi defalarca Hazreti Hasan'a hitaben şöyle buyurmuştur. Sen ahlakın, huyun ve yaratılışın yüzünden benim gibisin.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü'nün sahabelerinden biri şöyle anlatıyor. Ben Hasan'ı gördüm. Resulullah secde halindeyken gelip o hazretin sırtına biniyordu ve Resulullah Hasan sırtından ininceye dek secdesini uzatıyordu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hanedanının yüksek konumunu halka anlatmak ve insanların imam ve önderlerini seçerken doğru yoldan sapmalarını engellemek için çaba harcadığı yönünde rivayetler çoktur. Bu doğrultuda tathir ve meveddet ve mübahele ayetleri ve insan suresine değinmek mümkün. İmam Hasan aleyhisselam ise bu vurguların mıstaklarından biridir.
Ancak İmam Hasan aleyhisselam büyük dedesinin kader belirleyen ve izzete vesile olan döneminden 7 yıldan daha fazla yararlanamadı ve hazretin melekuti rihletinden sonra sadece çocukluk dönemiyle ilgili ancak tatlı anıları ve Resulullah'ın kendisine özel ilgisini hatırlıyordu. Bu arada İmam Hasan henüz Resulullah Efendimizin rihletinin acı anılarını unutmamıştı ki kısa bir süre sonra annesi Hazreti Fatıma da iktidar hırsı gözlerini kör eden ve cefa yolunu tutanların verdiği zararlara dayanamadan Hakk'a yürüdü ve fani dünyadan ayrıldı.
Bu iki acı kaybın ardından Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın tek tesellisi ve yegane sığınağı sevgili babası İmam Ali Aleyhisselam oldu. Hazreti Hasan Aleyhisselam bundan sonra ilahi hüccet ve imam ve beşeriyetin abidesi olan babası İmam Ali Aleyhisselam'dan gerekli tüm dersleri ve ilimleri ve marifi öğrendi ve ilim, takva, iman ve kemal mertebelerinde en yüksek seviyelere ulaştı. Hazreti Hasan Aleyhisselam babası İmam Ali Aleyhisselam'ın geceleri uyanık kalıp arifane ibadetleri ve emsalsiz münacatları görüp İlahi mukaddes zata yönelik özel ilgi duymaya başladı. Öyle ki bu ilginin izleri abdest aldığı sıralarda vücudunun tüm organlarının titremesine ve yüzünün renginin değişmesiyle yansımaya başladı. Bu durum başkaları için soru işaretlerini oluşturup o hazretten sebebini sorduklarında Hazreti Hasan Aleyhisselam şöyle buyurdu. İlahi azameti idrak eden biri onun huzuruna çıkınca böyle olması gerekli ve şayestedir. İmam Hasan Aleyhisselam tam 25 kez Mekke'de Kabe'ye müşerref oldu ve bu farizeleri yerine getirirken çoğu kez yalın ayak ve yaya olarak bu yolu kat ediyordu.
Vahiy hanedanında yetişen İmam Hasan Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak nerede namazdan yani yaratanla irtibattan söz edildiyse hemen zekat ve infaktan yani mahlukla irtibattan söz eder ve alemleri yaratan Allah'a ibadet etmeye paralel olarak bir an bile toplumun muhtaç ve mağdur kesimlerinden gafil olmazdı. İmam Hasan Aleyhisselam yaşamında Resulullah Efendimiz ve İmam Ali'nin siyerini örnek almıştı. Ehl-i sünnet alimlerinden Muhammed bin Yusuf Zerendi eserinde şöyle anlatıyor. Muhtaç duruma düşen adamın biri, içinde yardım talebinde bulunduğu bir mektubu İmam Hasan'a verdi. O hazret mektubu okumadan adama şöyle buyurdu. Senin hacetin yerine getirilmiştir. O sırada sahabeden biri şöyle arz etti. Ey Resulullah'ın oğlu, keşke mektubu okur, adamın hacetinin ne olduğunu öğrenir, ona göre cevap verseydin. İmam Hasan Aleyhisselam çok şayeste ve değerli bir karşılık vererek şöyle buyurdu. Adamda oluşacak utanç duygusu yüzünden Yüce Allah tarafından serzeniş edilmekten korktum.
Evet, İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu şayeste davranışı o hazretin muhtaç insanların ihtiyaç ve hacetlerini gözetlediğinin yanında ahlaki bir mesaj da içerir. O da şu ki Kur'an-ı Kerim tabiriyle başkalarına yardım ederken onların rahatsız olmasına veya utanmasına yol açmamak gerekir. Bilakis insani kişilikleri ve kerametleri korunmalıdır ki hor ve zelil duruma düştükleri hissine kapılmasınlar. Yine günlerden bir gün İmam Hasan Aleyhisselam camiye geldi. O sırada görünüşü onurlu ama muhtaç olan birini gördü. Adam ellerini havaya kaldırmış ve ilahi kata şöyle yalvarıyordu. Ey yüce Rabbim, hacetlerimi gidermek için bana 10.000 dirhem ver. İmam Hasan Aleyhisselam adamı tanımadığı halde hemen camiden çıktı ve adamın onuru ve kişiliği etkilenmesin diye ihtiyaç duyduğu parayı başkasının aracılığıyla ona gönderdi. İmam Hasan aleyhisselamın cömertliği ve muhtaç insanlara sınırsız mali yardımları hakkında İslami kaynaklarda o hazretin mal varlığını 3 kez 2 bölerek Allah yolunda ve sırf ilahi rızayı kazanmak üzere infak ettiği rivayet edilir.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın bir başka seçkin özelliği ahlaki faziletleriydi. Rivayetlere göre günlerden bir gün Emevilerin propagandalarından etkilenen ve İslam peygamberinin pak ehli beytine karşı büyük kin ve düşmanlık besleyen Şamlı bir adam çarşıda İmam Hasan Aleyhisselam ile karşılaştı ve hemen hakaret etmeye başladı. Ve elinden geldiğince o hazrete hakaret etti. Ancak İmam Hasan Aleyhisselam büyük bir sabır ve metanet örneği sergileyerek adama şöyle karşılık verdi. Zannedersem bu kentin yabancısısın ve yalnızsın. Eğer bir hacetin varsa söyle karşılayalım. Eğer hidayete ermeye ihtiyacın varsa söyle seni irşad edelim. Ve eğer açsan söyle karnını doyuralım. Ve eğer kalacak yerin yoksa söyle sana yer verelim. Ve eğer bir isteğin varsa söyle yerine getirelim. Ve eğer merkebe ihtiyacın varsa söyle sana merkep verelim. Emevilerin propagandalarına kanan Şamlı adam İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu denli, keremli ve şefkatli davranışını görünce büyük pişmanlık duydu ve ağlayarak şöyle arz etti. Ben senin Allah'ın yeryüzünde halifesi olduğuna şahadet ediyorum. Allah Teala seçtiklerinin risaletini hangi konuma yerleştireceği herkesten daha iyi bilendir. Sen ve baban benim gözümde en kötü insanlardınız. Fakat şu andan itibaren benim gözümde Yüce Allah'ın en sevilen kullarısınız.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlerini tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parsure.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür." Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi." Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'dan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor: "Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi: "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum." İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür." İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini işaretle, Batılıların komploları ve ülkemizin başına getirdikleri sorun ve belalardan ders almamız gerektiğine ve gerçek düşmanımızın kim olduğu ve ondan hiçbir zaman bize hayır gelmeyeceğinden emin olmak gerektiğini belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam sahip olduğu azametle Allahu Teala'ya ölülerin nasıl dirildiğini görmek istiyorum diyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnanmıyor musun? Deyince hayır, elbette inanıyorum. Tabii ki inanıyorum. Yani tamamen kabul ediyorum, tasdik ediyorum, en içten kabul ediyorum. Ancak kalbimin tatmin olması için. Ancak kafamda artık daha fazla karışıklık olmasın diye, kafam sakin olsun. Ardından Allahu Teala, peki bunları yap ki kendi gözlerinle Allahu Teala'nın ölüleri böyle dirilttiğini gör, buyurdu. Peki biz kendi gözlerimizle gördük. Biz kendi gözlerimizle bir milletin boş elle dayatılan savaşta zafer kazandığını gördük. Siyasi ve uluslararası meselelerde acemi olan bir millet, düşmanların komplolarına karşı zafer kazandı. Bir millet kendisine karşı güçlü bir maddi cephe oluşmasına rağmen, arkadan hançer vuran, önden kılıç sallayan, yaygara koparan, nara çekenlere karşı zafer kazandı. 40 yıldır bize karşı sürekli komplo kuruyorlar. 40 yıldır sürekli komploları etkisizleşiyor, bunları görmüyorlar mı? Bunlar işte bizim tecrübelerimizdir. Bu tecrübeleri göz önünde bulunduralım ve bilelim ki güçlü, muktedir, izzetli ve başarılı ilerleme yolunun Kur'an ile irtibatta olmaktır. Tüm bu hayırların anası bu aziz ilahi kitaptır ki Allah'a hamdolsun hepiniz onunla aşinasınız. Onunla ünsiyetiniz var. Sizlerden bazıları onun hafızıdır. Bazıları tilavet ediyor ve kâridir. Bazıları dinleyicidir. Bazıları üstattır. Öyleyse işin aslı bu Kur'an'dır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.